Ayrım 29.
Av tüfeğini çekmeli, yanaşıp kıpranmayın diye kükremeli. Birini önüne katmalı, sürmeli kuytuya. Tüfeğin dıpçığını beline beline vuraraktan. Yanında birinin belirdiğini anlayınca burnunun ucunda kılıç fınlamış gibi irkildi. Hı ana, hüs bitmektesin, hüs dedim. Esef'in sesi yılan ıslığı gibiydi. Ses yok, düş önüme. Şart olsun bildiğin gibi değil, düş dedim, sopa gelmekte ki. Molla Hıdır el yordamıyla kasketini arıyordu. Bulup kaldırınca altındaki esrar cigarasını hatırlayarak hemen örtmek istedi. Esef atik davranmış, cigaranın üstüne ayağını koymuştu. Molla suratını ağlar gibi buruşturarak aşağıdan yukarıya baktı. Ezdin nefesi Esef, şu kadar para verdik. Hüs, Esef cigarayı aldı cebine soktu. Kalk hadi. Bizim cigara, hele müdür bey görsün ki bakalım ne olur. Molla birden dehşete kapıldı. Aman Esef, amanı bilir misin? Hele şuna, yürü. Esef ayağının burnuyla kabasına dokununca molla şapkası elinde birkaç adım emekledi. Aman Esef, tövbe olmaz, müdür bey duydu mu hiç olmaz, oh Esef. Doğrulmuştu, Esef parmağını ağzına götürerek sus işmarı verip doruğu gösterdi. Molla Hıdır direnmeden yürüdü, şapkasını kafasına koyup iki kere çevirmişti. Gövdesi tıkızdı ama belli ki koftu, pis bir herifti bu Molla Hıdır. Yemesi, içmesi, gülmesi, söylemesi, gezinmesi, yatması pisti. Bir cıvıklık vardı ki üstünde bakıp dururken adamın karnı bozulur. Esef böyle düşünerek Molla'ya karıları gözetlediği için değil, böyle cıvık olduğu için öfkelendi. Doruğu aşıp gölden duyulmayacak kadar uzaklaşmışlardı ki Molla Hıdır hiç göstermediği bir çeviklikle birden "Al ulan namussuz!" diyerek şimşek gibi döndü. Esef aklıyla değil içgüdüsüyle hem geri sıçramış hem de sopayı aşağıdan yukarıya savurmuştu. Vınlayıp giden şeyin ince bir giresun bıçağı olduğunu anlayınca bir an dona kaldı. Korkuyla yavaş yavaş iki büklüm olan Molla'nın boynuna elinin keskinliğiyle vurdu. Düşerken de sağ baldırına tekmeyi yetiştirdi. Molla kalkmak için debelenirken ağlamalı bir sesle sövdü. Ulan kahpe avratlı Esef. Höst! Esef doğrulmaya çalışan Molla'yı diziyle sırtına vurarak yeniden düşürdü. Bir de bıçak çekersin he mi? Ne oluyor arkadaş, kolay gele. Esef'le Molla ürkerek sese döndüler. Taş oluklu yıldız elleri arkasında duruyor, gördüğünü hiç beğenmemiş gibi asık suratla bakıyordu. Molla Hıdır yardım geldi sanarak birden umutlanmıştı. İki dizi üstünde ellerini uzattı. Beni bitirdi bu Esef rezili yıldız ağa. Ne işin var senin burada? Hastaydın ya hani, sıtma bindirdi, karnımın bağırsağı koptu demekte değil miydin? Esef'e döndü. Sen nöbet yerini niçin bıraktın arkadaş? Esef biraz dargın, biraz da meydan okur gibi karşılık verdi. Sen neden bıraktın bakalım taş oluklu? Baktım ard arda geçtiniz, nedir dedim, nedir? Esef suratını asarak Molla Hıdır'ı gösterdi. Kızları gözlerken tuttum bunu, değirmene gitti önce. Değirmene mi? Hangi değirmene? Kaç değirmen var burada taş oluklu, Kara Deyus'un değirmene gitti bu rezil. Ne işi varmış, ne işi olduğunu bilemedin mi kendi başına? Elini cebine attı, nah işi bu. Yıldız uzatılan esrar cigarası eziğini aldı, ilk bakışta bir şeye benzetemedi. Neymiş bu, cigara değil mi? Cigara ama esrarlı cigara. İzmaritin ucundaki zıvanayı görünce yıldızın suratı karardı. Hani yemin içti dedindi, boşladıydı bu pisi. Ben yeminimdeyim oh yıldız, bu Esef beni sopaladı ki. Esef susturdu. Dur bakalım, sopa sonranın işi, daha başlamadık. Adamın üstüne arkadan gelmek yiğitlik değil. Hüs rezil, alma yiğitliği ağzına, yiğitlikte öğretmeni çimerken gözlemek var mı? O haltıda mı yedi yoksa Esef? Yedi ne demek, yedi de öteye bile geçti. Fazladan bıçak da çekti bize, az kaldı ki ulan namussuz, sen bizim buraların altın adını. Yeniden kızmıştı, sıçrayıp yetişti, diz üstü oturan Molla'nın sırtına yeniden diziyle vurdu. Bakıra mı çıkaracaksın? Yıldız ağa, yiğitlik bu mudur, beni bu rezil? Yıldız araya girecek olunca Esef diklendi. Dur arkadaş, biz kendi rezilimizin terbiyesini veremez değiliz. Molla'nın ensesine koruyu inleten yaman bir tokat çekti. Nah bu, Yusuflu olduğun için, bu öğretmenimizi gözlediğinden. Bu da esrar içmene karşılık. Nah bu, yemin bozmanın cezası. Bu da bıçak çekmenin. Esef köylüsü Molla'ya iyi girişmişti. Her vuruşta düşürüyor, kalkmasını sabırla bekleyip yeniden vuruyordu. Ellerin kırıla domuz Esef, ulan Kadir'in Esef, alacağın olsun. Ulan ben bunu, hüs, hüs dedim, nah bu da Kadir'in Esef'ten. Ulan kahbedülü Esef, ulan peki ya ben köye gidince? Bir tokat daha yiyip yere kapandı. Kapanmasıyla elini yüzüne atıp avunmaya başladı. Gözüm, vay gözüm, gözüm gitti. Dümbük Esef, gözüm, kahpe avratlı Esef. Yıldız vurmaya davranan Esef'i tutup çekti. Mollanın önüne çömelip gözünü örten yumruğu kaldırdı. Gözün altı taşa değip biraz çizilmişti. Tuttuğu bileği hırsla itip kalktı. Yok bir şey, yeter bu dayak bu kez bu alçağa Esef. Adamsa bu dayaktan sonra uslanır. Müdür beye duyurmayalım bu işi, gel örtelim burada. Örtelim dersin Yıldız, örtük de biz bu rezili. Örtelim, ben bunu savunmakta değilim. Emine öğretmenden ayıp, toprağımızın adamı bulunmuş. Ne denilmiştir, rezil utanmaz, sahibi utanır denilmiştir. Molla Hıdır çöktüğü yerde uğunmayı kesip konuşulanları dinlemeye başlamıştı. Tövbe çeksin, dinine imanına tövbe çekmedikçe, hayır şurada değnek atlamayınca hiç olmaz. Duydun ya rezil molla, bırak tilki uykusunu. Hadi tövbe çekeceksin kitabın yazdığı gibi. Ayrıca değnek atlayacaksın. Ensesinden tutup tavşan gibi kolayca kaldırdı. Dikil, uzatma, şamar gelir şaklayaraktan ha. Molla Hıdır karıları bir daha gözlemeyeceğine, işten kaçmayacağına, esrar içmeyeceğine, kara dervişin değirmene gitmeyeceğine tövbe etti. Bundan sonra Yıldız Ulak Esef'in elindeki sopayı alıp yere koydu. Hadi atla bakalım şunu molla, tövbeyi bozmamak kavliyle. Tövbeyi duraklamadan içen molla değnek atlamaya gelince bir an ileri geri sallanmış, dilini dudaklarından geçirerek yutkunmaya başlamıştı. Ötekiler de değnek atlamanın ne kadar ağır bir yemin olduğunu bildiklerinden bu duraklamayı pek yadırgamadılar. Mollanın sallanması biraz daha uzayınca Esef ürkek bir sesle gizli bir şey söylüyormuş gibi fısıldadı. Hadi. Molla Hıdır bir an katıldı. Sonra kendini uçurumdan atıyormuş gibi gözlerini kapatarak değneğin üstünden geçti. Yere çöküp ağlamasını beklediler. Bir şey demeden, arkasına da bakmadan yürüdü, meşeye karışıp kayboldu. Değnek atlanırken soluklarını tutmuş olan delikanlılar birden hışırtıyla ciğerlerini boşaltmışlardı. Yıldız çömeldi, elini yemin değneğine çekinerek uzattı. Dokunmaya korkuyor gibiydi. Üstünden atlandığı için kutsallaşmış saydığı değneği çekinerek aldı. Öper gibi yapıp başına götürdü. Sonra Allah Bismillah diyerek var gücüyle meşeliğe doğru fırlattı. Bu sırada Esef bıçağı bulup hele namert diye kuşağına sokmuştu. Esef kamp meydanında 4-6 nöbetini tutuyordu. Tan yerini sabah öncesinin karanlığı kaplamış, hava biraz serinlemişti. Hiçbir şeyin sesi, hışırtısı duyulmuyordu. Esef kemiklerini kükürdeterek gerindi, ağzını alabildiğini açarak esnedi. Haftalardır sabahın 6'sından gecenin 22'sine kadar aralıksız koşup çabaladığından bitikti. Gündüzleri kendini işe kaptırıp zorlarken arada bir durup böyle gerindiği, Türkçesi yıldığı sıralar bu aralıksız yorgunluğa nasıl dayandığını anlayamıyordu. Haklı şu namussuz molla, adam köyünde uğraşsa bu kadar çoğa var mı zengin olur. Nedir peki? Elektrik fenerini gönülsüz gönülsüz çevirdi. Yemek yeri olarak kullanılan sayvanın yanına sıralardan birine biraz oturmak için gelmişti. Şimdi burada ne aradığını bulmak için kendini zorluyordu. Kampın gemici fenerlerinden birkaçı büsbütün sönmüş, ötekiler de sönecek gibi fersizleşmişti. Say ki askerdesin oğlum, askerliğin boynuzu yok, nöbet angarya, angarya nöbet. Cigara aradı, yavaş yavaş dönerek çadırlara baktı. Nöbeti yarılayıp yarılamadığını kestirmeye çalışarak yürüdü. Değnek atladı bu itoğlu it bugün, üstündeki esrarları atacağına yemin içti. Tutar mı ola? Nöbete kalktı kalkalı Molla Hıdır'ın üstündeki esrarları atıp atmadığını yoklamak istiyordu. Yattığı çadıra iki kere yönelmiş, ikisinde de girmemişti. Atmadıysa şart ettim, müdür beye dememiş olmaz. Dersem kovarlar bu rezili, hiç bakmazlar. Gene Molla Hıdır'ın yattığı çadıra yönelmişti. Ayaklarını sürüyerek yavaşladı. Evet, rezil utanmaz, sahibi utanır. Durup cigarasını yaktı, kibriti hemen söndürüp birkaç nefes çekti. Ateşi avucunda sakladı. Ya biz boşlayabildik mi şu cenabeti? Müdür bey bırakın demekteyken, kolay mı? Değil. Gene Molla'nın çadırına girmekten vazgeçti. Birkaç adım yürüdü, birden kızdı. Cigarayı yere atıp çiğnedi. Sonra eğilip izmariti aldı, cebine koydu. Müdür beyin yerden öteberiyi toplayıp çöp kutusuna attığını gördü göreli, yerleri kirletmekten çekiniyordu. Adam olmanın yolu oturduğun yeri batırmamak, kendini tutkulardan kurtarmak. Tutkuların en kötüsü cigara. Müdür beyin lafı bunlar. Peki neden boşlamamakta kendisi tütünü? Ürkek durdu. Oğlum, o koca bir müdür. Keyfi misin? Kötü Esef. Ayaklarını sürüyerek birkaç adım gitti, dönüp geldi. Molla Hıdır'ın çadırı önünde durdu. Elektrik fenerini yakıp içeriye tuttu. Nöbetçiler yerli yersiz yattıklarından pilin gücü azalmış, ışığı apakken kirli sarıya dönmüştü. Tutulan yeri sanki aydınlatmıyor, sarartıp lekeliyordu. Feneri gezdirerek yatanlara baktı. Paşa Ayvaz arkayüstü yatmış, kollarını iki yanına açmıştı. Soludukça geniş göğsü körük gibi kalkıp iniyordu. Mehmet Uyar her zamanki gibi örtüyü kafasına çekmişti. Paşa'nın tersine sanki soluklanmıyor, nefesini tutmuş bir şey dinliyordu. Molla Hıdırsa yumruklarını göğsüne bastırmış, dizlerini karnına toplayıp dert top olmuştu. Uykusunda bile yıldığı bir şeye karşı kendini savunmaya çabalıyor gibiydi. İşten yıldı bu rezil, dayanmaya dayanamaz ya, hele bakalım. 600 gram ekmek doyurmuyor bu domuzu, esrar içen doymaz. İçen doymaz da içmeyen doyar mı? Esdüdünün zagonundan da bezdi. Esef böyle düşünerek Molla'nın ceketini bulmak için asılı giyimlere ışığı tuttu. Direkte 3 pantolonla 2 ceket vardı. Tamam, ceketi dürmüş bükmüş başının altına koymuş. Neden peki? Ayıptır demedi mi Nuriye öğretmen? O gün bugündür herkes asmakta değil mi giyimini? Bunları aklından geçirirken Esef'in çocuk suratına çok yaşamış, çok acı çekmiş insanların her şeyi kötüye yoran bağışlamaz sertliği gelmişti. Hele domuz atamadı esrarları. Peki ya ben seni? Evet, hakçası bizden günah gitti arkadaş. Ayaklarının ucuna basarak yaklaşıp çömeldi. Yastığın altındaki ceketi Molla'yı uyarmamak için yavaş yavaş çekmeye başladı. Ceket geliyordu kolayca. Buna sevindi. Değnek atlamakla sen oyun mu oynamaktasın domuz? Değnek atlamakla. Kolun yarısından sonra ceket gelmezlenince şaşırdı. Biraz zorladı, zorlamayı uzatırsa rezil Molla'nın uyanacağını anlayıp durdu. Elinin üstüyle alnının terini sildi. Bunu yaparken fenerin ışığı çadırı çepeçevre dolaşmıştı. Neyi alıp verememekteyiz bu rezille biz? Harmanımızı mı yaktı yahu? Top kâküllü yavuklumuzu mu sürüdü? Artık uyanacağını hiç umursamadan ışığı Molla'ya tuttu. Bugün attığımız köteyi onursamadı. Neden? Bir adam esrara düştü mü onursuz olurdu ondan. Bunları düşünürken acıma değil tiksinti duyuyordu. Kalkacağı zaman Molla Hıdır'ın boynunda kara bir şey gözüne çarptı. Tahta biti olduğunu anlayınca yesin domuzu dediği halde uyanacağına hiç aldırmadan böceği hırsla ezdi. Molla Hıdır tedirgin uyuyor olmalı ki sıçrayıp elini boynuna atmıştı. Parmağına sıcak bir şey sürülünce uyku sersemliği hemen dağıldı. Sen misin Esef, ne var? Bunu sorarken parmağını ışığa uzatmıştı. Kanı görünce dehşete kapıldı. Vurdun mu beni kahpe Esef? Kan bu. Vurdun uykumuzda bizi öyle ya. Sesinde yalvarma, yakınış, kızgınlık değil, önüne geçilemez olduğuna %100 inandığı bir işe boyun bükerek katlanış vardı. Esef'in yüreği ilk defa acımayla burkuldu. Bunu belli etmemek için öfkeli görünmeye çalışarak çıkıştı. Tanıdın mollaların kanını değil mi o saat? Pis kokusundan bildin. Molla Hıdır bir parmağına bir Esef'in suratına bakıyor, söyleneni anlamaya çabalıyordu. Elini burnuna götürünce Esef'in umduğu gibi sevinmedi. Tersine suratını derin bir acı kapladı. Sağ ol Esef, sen bizim tahta bitimizi öldürmüşsün. Bizim aklımız nerede? İçini çekti. Biz adam olmayız. Geçti bizden adamlık. Düşümde ne görmekteydim? Duymuş Emine öğretmen çimerken gözlediğimizi. Suratımıza tükürmüş. Utandım ki kurşunlasalar kanım akmaz. Esef bir an esrar işini açmayı geçirdi aklından. Bunu önlemek istemiş gibi dönüp hızla çıktı. Fenerlerden yalnız biri yanıyordu. Keşiş düzü sanki yassılaşmış, bozkırın karanlığına karışmıştı. Kibrit sesinden Molla Hıdır'ın cigara yaktığını anlayınca tütün istedi canı. Cigarayı ağzına koydu. Kibrit kalmamıştı. Boş kutuyu kızgınlıkla yere çaldı. Bir an Molla'dan ateş istemeyi düşündü. Sonra susa boyununca ambar nöbetini taşoluktan Ökkeş'in tuttuğu aklına gelince o yana doğru yürüdü. Molla'nın Hıdır dizlerini göğsüne toplayıp yatağın içinde oturmuş, cigara içerek dışarıdaki karanlığa bakıyordu. Yanında yatan Mehmet Uyar'ı ya da kör toğlu Paşa Ayvaz'ı öldürüp öldürmemeyi tasarlıyormuş gibi suratına ürkütücü bir donukluk gelmişti. Cigarayı esrar içer gibi çekiyor, dumanı dayanabildiği kadar ciğerlerinde tutup geceyi dinliyordu. Müdür Halim Akın'dan alındığı belli bir özentiyle cigarasını tazeledi. İzmariti bastırırken ceketinin toprakta duran kolunu gördü. Gözlerindeki dalgınlık hemen dağıldı. Telaşla davrandı, elini iç cebine sokup bir deste parayla bir küçük paket çıkardı. Birden irkilip çadırın kapısına döndü. Bir zaman öylece durup dışarıya kulak verdi. Üst üste dudaklarını yalıyor, üst üste yutkunuyordu. Tuttuğu şeyin para destesi olduğunu görünce gerçekten şaşırdı. Parayı yatağa bırakıp paketi açtı. Biraz yer değiştirerek fenerin ölgün ışığında esrar parçalarını avucuna koydu. Yalanması hızlanmış, suratına aç hayvanların kıyıcılığı gelmişti. Mehmet Uyar anlaşılmaz bir şeyler sayıklayınca ürkerek sindi. pusuya düşmüş de dört yanından kurşun atılıyormuş gibi kafasını kısarak iki yanına bakıyor, gözleri fıldır fıldır dönüyordu. Yavaş yavaş kalktı, bakışlarını arkadaşlarından ayırmaksızın el yordamıyla acele giyindi. Kunduralarını ayağına geçirdi, bağlayacakken vazgeçip çıkarttı. Esrar paketiyle parayı yan cebine soktu, emekleyerek kapıya gitti, dışarısını kolladı. Çıkarken döndü. Bu haliyle korkaklıklarından başka savunma araçları olmayan ama gene de yalnız et yiyen küçük yırtıcılara benziyordu. Hep emekleyerek direğin yanına geldi. Asılı elbiselerde bulduğu paraları, mendilleri, cigara paketlerini, her şeyi ne olduklarını aldırmadan ceplerine sokuşturup çadırdan çıktı. Fundalığa yönelmişken durup bir şeyler tasarladı. Yıldız Ulak saati bir haftadır geceleri nöbet tahtasına asıyordu. Kararlı adımlarla gidip aldı. Fener ışığına tuttu. Hafif bir beğeni ıslığı çekti. Birden hıh diye sıçradı. Çöllo baldırına yüzünü sürmüştü. Höst ulan ödümü çatlattın namussuz diye bir tekme savurdu. Hayvan şaşkın gerileyince saati kulağına götürdü. Pavlika canım, İskilip'in U pavlikası mübarek. Koluna takmaya çalışarak yürüdü. Çöllo'nun arkasından geldiğini sezince durdu. Bela mısın ulan, bir pala bıçağı olmalı. Karnına yallah etmeliyim ki senin, diyerek taş bulmak için döneledi. Çöllo art ayakları üstüne oturmuş olup bitenlere akıl erdirmeye çalışıyordu. Molla Hıdır koca bir taşla doğrulduğu zaman keşiş düzüne çıkan yoldan ayak sesleri duyuldu. Çöllo hemen döndü. Başını kaldırıp havayı kokladı, sevinçle atıldı. Molla Hıdır Esef'in geldiğini anlamış, ne yapacağını şaşırmıştı. Saklanacak bir yer arayarak çevresine umutsuz umutsuz baktı. Çöllo kesik kesik havlıyor, bu havlamalar esintisiz yaz gecesini top gibi sarsıyordu. Molla Hıdır boş olduğunu bildiği halde revir çadırını sinerek geçti. Doğrulup koşacağı zaman katıldı. Gidip bakarsa, bulamazsa yerinde saati, vay başıma. Saati çıkarıp atmaktan başka çıkar yol kalmadığına inanarak kayışı çözmek için çömeldi. Hırıl hırıl soluyor, parmakları titrediğinden tokayı bir türlü açamıyordu. Ulan kayış gibi, ulan hay Allah! Ne kadar yorgun olduğunu birden anlamış, dizlerinin gövdesini taşıyamayacağı korkusu birden yüreğini kavramıştı. Kampana işini gören ray parçası gecenin sessizliğini inleterek çalmaya başlayınca var gücüyle zorlatarak kendisini çömelimden kurtardı. İki büklüm koştu. Fundalığa gireceği sırada bir şeye takılarak yüzü koyun yere kapandı. Kalkmak için debelenirken ağlamaklı bir sesle ''Ulan Esef, ulan ben seni, ulan hemşerilik böyle mi?'' diye söyleniyordu. Fundalığa girdiği zaman kamp ayaklanmıştı. Masanın üstünde para destesi, Yıldız'ın kol saati, öteki çocukların ceplerinden alınan öteberi, bunların biraz açığında da esrar parçaları vardı. Molla Hıdır öğrencilerin meydana getirdiği yarım yuvarlağın ortasında tek başına duruyordu. Müdür Halim Akın Emine'yi sağına, Nuri ile Cemal'i soluna almıştı. Kendi yanlışıyla yenilmiş, bu yenilgiyle başkalarına büyük zararlar vermiş gibi suratı acılı, utangaç, sesi dargındı. ''Bu kadar parayı nerede bulduğunu sorduk. Geçen yıl Zeynep Ağa'ya tiftik sattı anam, alacağımız kaldıydı. Geçen gün gittim aldım.'' dedi. ''Kamptan kıymetli bir tüfeğin kaybolduğunu biliyorsunuz. Bu kayboluş hepimizi hırsızlık lekesi altında tutuyordu. Bence bu iş aydınlığa çıkmıştır.'' Tüfeğin sahibi Cemal Avşar, öğretmeniniz Emine öğretmenin ricasıyla bu işin üstünde durulmasını istemediği için araştırmayı derinleştirmedik. Bu paranın tiftik alacağı olduğuna inanmış göründük. Bu kadar parası olan biri giderken çadır arkadaşlarının cebindeki ufaklıkları da alıyor. Kampın biricik saatini de götürmekten çekinmiyor. Bu davranış düne kadar arkadaşımız olan bir insanın nerelere kadar alçalabileceğini ortaya koymaktadır. Bence Hıdır Molla'yı bu duruma düşüren esrar içmek gibi kötü tutkusudur. Emine öğretmeniniz bu toplattığı yapalım istemedi. Eğer çıkarını bulsaydım ben de buraya getirmezdim. Ama sizin de isteyerek istemeyerek bulaşabileceğiniz bir kötülüğü önünüze sermemek olmazdı. Öğretim kurulunuz Hıdır Molla'yı aramızdan uzaklaştırmaya oy birliğiyle karar verdi. Şunu da bilin ki Hıdır zaten enstitüye gelmek istemiyormuş. Bunu kendisi açıkça söyledi. Amcası zorlamış, köyde kopukluk yapıyor diye. Üstünde esrar bulundurma suçundan kovuşturma yaptırmayı gerekli görmedim. Şu dakikadan sonra Hıdır Molla artık arkadaşımız değildir. Alacağı, vereceği olan var mı? Böyle bir soru beklemeyen çocuklar bir an karşılık vermediler. Sonra aralıklı aralıklı bağırdılar. Yok, hayır, hayır, yok. Müdür Cemal Avşar'a eliyle işaret etti. Cemal ayakları dibindeki çamaşır torbasını alıp yürüdü. Molla Hıdır'ın yanına gelince sıranın başında duran Yıldız'la Esef'i çağırdı. Aç şunu Yıldız. Yıldız çömelip torbanın ağzını çözdü. Çıkar ceketiyle kasketini. Yıldız istenenleri uzattı. Bağla ağzını. Hadi Esef, enstitümüzün kasketini al şunun başından. Ceketini de soyunsun. Esef kasketi aldı. Molla Hıdır Cemal Avşar'ın dediklerini sanki duymamıştı. Dimdik duruyor, dimdik ileriye bakıyordu. Nuri öğretmen marş söylerken ağlayan Molla'nın şimdi neden ağlamadığına şaştı. Esef derin sessizliği bozmamak için ceketi çıkar diye fısıldadı. Molla söyleneni duraklamadan yaptı. Yıldız'ın uzattığı eski ceketini de hep öyle uykuda gezer gibi giydi. Şaşılacak kadar yamalı, şaşılacak kadar yağlı kasketi başına koyulunca birden dünyada enstitülerin varlığından bile habersiz herhangi bir köylü çocuğu oluvermiş, bu değişmeyi belki de ayakları çıplak olduğu için müdürün geri almak istemediği enstitünün golf pantolonu bile bozamamıştı. Cemal Avşar para destesini Yıldız'ın açık tuttuğu torbaya attı. Ver gitsin, defolsun. Molla Hıdır torbayı çok ağır bir şeymiş gibi omuzlayıp yürüdü. Hazır olda duran çocuklar gövdelerini değil sadece başlarını çevirerek keşiş düzünü Susa'ya bağlayan yolda yavaş yavaş inip kaybolana kadar Molla Hıdır'ın ardından baktılar. Önlerinde iri bir hayvan kesiliyormuş da seyre zorlanıyorlarmış gibi müdürle öğretmenlerin yüzlerinde kan kalmamıştı. Emine Güleç yanına çömelip yüzüne ürküntüyle bakan yanığın sultana gülerek sordu. Demek son umudu bu incirlerde mi senin dervişin? Tövbe çek aman Emine Hanım, oyun olmaz bu rezilin tılsımlarıyla. Tutar mı şıp diye? Emine kucağında duran kağıttan bir kuru incir aldı. Yanakları biraz pembeleşmiş, solukları sıklaşmıştı. Böyle şeylere saçmalığını bildiği halde inanıyordu. İnciri güneşe kaldırdı, gözleri iştahla süzülmüştü. Boğuklaşan bir sesle sordu. Şunu şimdi atıversem ağzıma yanmaya mı başlarmışım? Böyle mi dediydi Şevket'in küçük karısı? Böyle dedi. Yemesiyle aklı sıçramış. Durası kalmamış. Bırak oh Emine Hanım. Tekin değil bu namussuz kara derviş. Gelirken şunları atıverecektim ya, zorlu yemin içirdi dümbük. Karnın yırtılır dedi. Sevdiğine kavuşamazsın kıyamete kadar dedi. Kavuşsan da boş. Açlığın artar eksilmez, doyamazsın. Muradına eremezsin dedi. Vazgeç oh Emine Hanım, yemin yerini buldu. At şunları bırak. Yemezsem yeminin yerini bulmaz ki. Yedi gözümün önünde hepsini demeyecek misin? Emine inciri evirip çevirdi. Daha yemeden dervişin kendisine karşı duyduğu vahşi isteğin ürkütücü etkisinden bir türlü kurtulamıyordu. Dur aman etme oh Emine Hanım. Emine sultanla eğlenmek için inciri ağzına götürür gibi yapmıştı. Elini öylece tutarak sordu. Şevket'in küçük karısı gün ışımadan mı koşmuş değirmene, hiç utanmamış mı? Aklı başında olmayınca nasıl utansın? Ne demiş adama, işte geldim buyur mu demiş? Yok, şarap içerekten beklemekteymiş kara düşman sabah sabah. Demek bilmekte geleceğini ki beklemekte. Gülmüş kahveyi görmesiyle, geldin ya neden er gelmedin demiş. Dördünü yemedin incirlerin çünkü, yeseydin sabahı beklemez gece gelirdin demiş.